أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yakınlarıyla beraber daha yakından tanımak ve onu en yakınımızdan daha yakın edinmek ve örnek almak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Geçen hafta Hazreti Ümmü Habibe Remle annemize başlamış birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Yine hayırlara vesile olması dileğiyle efendim. En son geldiğimiz yer ailece Habeş ülkesine yaptıkları hicret kısmıydı. Bu isimlere az sonra tekrar gireceğim için genel ifadesiyle ailece deyimini kullandım. Efendim, Habeş diyarına varır varmaz önce birinci Habeş hicretine giden, bu diyara göç eden ve geri dönemeyen, orada kalmış olan insanlarla buluştular. Onlar Mekke'den yeni gelen insanların, muhacir kardeşlerinin yüzlerinden, gözlerinden, özlerinden, sözlerinden Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hasretini gidermeye çalışmışlardı. Yani baskı yapıldığı için Müslümanlara İslam'ın esaslarını yaşama noktasında ciddi problemler yaşamaya başlayınca Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla birinci Habeş hicreti yapılmış. Bir kısmı bir süre sonra geri dönmüş. İkinci Habeş hicreti yapılmıştı ve şimdi biz İkinci Habeş hicretini görüyoruz ve Ümmü Habibe Remle annemizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ailece oraya gitti karı koca. Yolculukta hamileydi. Bunları biraz sonra biraz daha genişçe göreceğiz. Ancak şunu söylemek gerekiyor. O yüzden az önceki ifadeyi kullanmak durumunda kaldım. Oraya giden, bir sene önce oraya giden muhacirlerden bir kısmı gelmişti. Onların bir kısmı gitti geriye, bir kısmı gidemedi. Mekke'de kaldılar. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bir yıldan beri uzak düşmüş bu insanlar, yeni gelenlerin yüzlerinde, özlerinde bir Mekke muhabbeti, bir Kabe muhabbeti, peygamberin muhabbeti aldılar. Hani biz hacca umreye gidip de gelen kardeşlerimizle yanına gittiğimizde nasıl yüzlerine bakarız böyle, o mübarek beldelerde gezdiniz, oraları gördünüz diye. Aynı şekilde bunlar da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanından gelmiş insanlar olarak adeta bir ruh getirmiş oldular, bir sıcaklık getirmiş oldular. Şimdi muhacir sayısı, yani yuvarlak olarak işte 70, 75, 76, 80, 90, 100 yol boyunca artacak. Yani gitmeler gelmeler yuvarlak olarak Habeş ülkesinde listesini çıkarabildiğimiz elimizde 130 muhacir orada olacak. Bunların bir kısmı bekar, bir kısmı ailece orada olacaklar. Habeş ülkesinde evlenenler olacak. Evli gidip çocukları dünyaya gelenler olacak. Habeş ülkesinde vefat eden sahabilerimiz olacak. Orada çok faaliyetler olacak. Benim burada sizlerle paylaşmaya çalıştığım şey İslam'ın Habeş ülkesinde yayılması değil Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hısımlarının Habeş ülkesindeki faaliyeti, daha doğrusu ileriki zamanda Ummu Habibe Remle annemiz Peygamberimizle evleneceği için, işte Peygamberimizle evlilik öncesi hayatını görürken bu ayrıntılara girmek durumundayız. Tabii ciddi bir oluşum bu sefer. Bu yüzden kafilenin başkanı Resulullah Aleyhisselam tarafından tayin ediliyor. İlk saflarda İslam'a girmiş olan Hazreti Cafer bin Ebu Talib radıyallahu anh. Kafilesini Habeş diyarına kadar salimen götürüyor. Sonra da daha önce giden muhacir kardeşleriyle buluşturuyor. Bunu biraz önce gördük. Ancak onlar buluştular. Efendim Hazreti Cafer Resulullah'ın gönderdiği mektubu Habeş kralı Necaşi'ye sundu. Bunlara döneceğim için biraz sonra iki kez tekrar olmasın diye diğer boyuttan girmeye çalışıyorum. Yani Habeşistan'a giden Müslümanlar Habeş ülkesine varınca oradaki kardeşleriyle de birleşerek güzel bir çalışmaya başladılar. Yani rahata kavuştular. Buna bir daha döneceğim. Ancak burada da peşlerini bırakmadılar müşrikler. Mekke müşrikleri bunların takipçisiydi. Devletler arası ilişkiler düzeyinde bir faaliyet gerçekleştirdiler. Öteden biri Mekke site devleti ile Habeş ülkesi arasında birçok konuda anlaşmalar vardı ki bunların en önemlisi ticari anlaşmaydı. Ve karşılıklı gidip gelirlerdi, iki ülke arasındaki dostluk vardı. Mekke müşrik devleti bu dostluğu kullanmayı düşündü. O yüzden yaptıkları toplantı neticesinde dış işleri ile ilgili bilimleri hemen harekete geçirdiler. Ve Dış İşleri Bakanlığı dediğimiz bugün düzeyinde iki elçiyi Habeş kralına gönderdiler. Giden bu elçiler tecrübeli insanlar. Yani daha önce bu tarz görüşmeler yapmışlardı. Hele bir tanesi, göreceğiz onu, çok önemli biriydi. İki ülke arasında dış işleri düzeyinde görüşmeler yaptıktan sonra muhacirleri Mekke'ye geri götürmek üzere kraldan isteyeceklerdi. Yani hedefleri buydu. Muhacirleri efendim Mekke'ye götürmek için kraldan isteyeceklerdi. Bu durum orada olan bütün muhacirleri, hepsini tabii ki, hepsini ciddi şekilde endişe ettirdi. Korkuttu yani. Ancak burada bir şey atlamamak gerekiyor. Mekke hükümeti yaptığı işin meşru bir iş olmadığını biliyor olmalı ki iki aşamalı bir hileye başvurdu burada da. İki aşamalı bir hile. Bir tanesi gönderdiği dışişleri düzeyindeki elçilerine bolca hediyeler toparlayıp verdiler. İki grup halinde hediyeler. Biri bizzat Necaşi'ye verilecek olan hediyeler, bir de kabinesine verilecek olan hediyeler. Tembih ettiler ki Necaşi ile görüşmeden önce, yani tabir yerindeyse her bir adamını hediyelerle tek tek tarafınıza çekin. Yani satın alın. Tarafınıza çekin. Ve en son Necaşi'ye hediyesini verin ve ülkemizin isteğini bildirin. Buradan giden bu muhacirleri geri versin bize. İade etsin. Ancak daha önceden bu hediye adı altında, işte rüşvet, o insanlara yani kabineye verdiğiniz hediyelerden dolayı onun da kabinesi sizi destekleyeceği için, o büyük toplantı esnasında destekleyeceği için rahatlıkla geri alırsınız. Muhacirleri böyle bir yola başvurdular. Ancak unuttukları bir şey vardı. Habeş hükümdarı Necaşi adil ve işini bilen bir idareciydi. Tabii Mekke Peygamber Aleyhisselam rastgele bir yere sahabelerini gönderir mi? Göndermez tabii. Mekke'nin bu isteği üzerine tabii ne demek hemen size gönderelim demedi. Ülkesine muhacir olarak sığınmış olan bu seçkin topluluğu çağırttı saraya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Necaşi'ye mektup göndermişti, daha önce söylemiştim. Hazreti Cafer de bu mektubu Resulullah Aleyhisselam'ın elçisi sıfatıyla Necaşi'ye takdim etmişti. Necaşi de mektubu okuduktan sonra muhacirlere bu ülkede kalmalarına izin vermişti. Ama Mekke'den gelen heyet başka türlü konuşunca iş değişti. Şimdi onu görelim. Değişen neydi? Çünkü Mekke heyeti muhacirlerin öyle masum muhacir olmadıklarını, bunların bozguncu ve kaçak olduklarını ileri sürmüş ve iadelerini istemişti. Bunlar demişti bizim ülkemizi karıştırdılar, orada barınamadılar, buraya girdiler, senin de ülkeni karıştıracaklar. Bunları bize teslim et, biz gerekeni yaparız diyorlardı. İşte bunun için, bunu görüşmek için meclisi topluyor Necaşi. Bir yanda Habeş diyarında muhacirler, bir yanda da Mekke müşrik heyeti. İşte bunların içerisinde Ummu Habibe Remle annemiz kocasıyla beraber bulunuyor. Evet. Muhacirlerin hepsi iki devlet arasındaki bu ilginç diyaloğun tamamına şahit olmuşlardı. Çünkü Hazreti Cafer kafile başkanı olarak muhacir kardeşlerini savunurken bütün muhacirler de oradaydılar. Muhacirlerin temsilcisi olması sıfatıyla Hazreti Cafer radıyallahu anh müşriklerin bütün iddia ve suçlamalarını bir bir çürüterek muhacir kardeşlerini ve dinini öyle bir güzel savundu ki bütün yöneticilerle beraber Necaşi bile hayran kaldı. Şaşırmaktan ziyade, donup kalmaktan ziyade hayran kaldı. Bu haklı savunma ile iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasına aldırmadan Necaşi de müşrik heyetini eli boş gerisin geri gönderdi. Üstelik hediye adı altında getirmiş oldukları rüşvetlerini de geriye iade etti. Şimdi haklı olarak şunu bana sorabilirsiniz kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Cafer orada neyi söyledi, neyi savundu? Ben de çok tekrarlamak istemiyorum. O yüzden burayı böyle geçtim. Hatırlayacağınız üzere eğer dinleyebildiyseniz, Resulullah Aleyhisselam'ın yakınlarını biz iki ana bölüm halinde inceliyoruz. İki büyük ana bölüm. Birincisi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları, ikincisi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hısımları. Akrabaları kısmında dedesinden, hani dedelerinden, ninelerinden, amcalarından, yengelerinden, halalarından, eniştelerinden ve bunların çocuklarından bahsetmiştik geniş geniş. Ve bunlar içerisinde Ebu Talip amcasını anlatmış ve onun oğullarından biri olan Hazreti Cafer'i de anlatmıştık. Bu anlatma süreci içerisinde Hazreti Cafer'in işte buradaki savunmasını, o güzel anlatımını da genişçe sizlere vermiştik. Dileyenler Erkam Radyo sitesine girip geriye yönelik o kısmı efendim dinleyebilirler. Ancak herkesin buna vakti yoktur diye çok ana fikir geçeyim. Şimdi ciddi bir şekilde Hazreti Cafer Necaşi'ye diyor ki bunlara sor diyor. Biz bu Mekke'de herhangi birini öldürdük de bizi öldürmesinler diye buraya kaçak katil olarak mı geldik? Soruyor Necaşi. Bunlar içinizden birini öldüren katiller midir? Hayır diyor. Kimseyi öldürmediler. Sor onlara. Biz bunlardan birinin malını çaldık da biz buraya hırsız olarak mı geldik ki bizi geri istiyorlar? Bunlar hırsız mıdır? Hayır. Bu şekilde sor Sor, sor. Biz bunların birinin kölesiyiz de köle olarak kaçtık da bizi geri mi istiyorlar? Hayır. Peki, biz kendi ülkemizde hür insanlarız. Ve hür insanın başka ülkelere gitme hürriyeti var. Biz bu hürriyete istinaden yanınıza geldik. Bizi bunlar ne hakla geri istiyor? Bir sorar mısın? Bu tür ifadeler var, kıymetli dinleyenler. E tabi soruyor tek tek bunları Necaşi. Mekke'yi inkar edemiyor. Hayır, hayır, hayır. Öyleyse niye bunları istiyorsunuz deyince, işte neredeyse her dönemde yaşanabilecek bir ifade öne çıkıyor burada. Mekke müşrik heyetinin savunması çok ilginç. Ama diyor bunlar bizim dinimizi terk ettiler. Sizin de dininize girmediler. Buraya geldiler ama Hristiyan da değildir bunlar. Putları da terk ettiler. Yepyeni bir din icat ettiler. Ve bizim içimizde bozgunculuk yaptılar. Şimdi buraya gelip senin de ülkeni bozacaklar deyince, farkına varmadan efendim Mekke müşrik heyeti, ki bunların başında Amr bin As var. Yani çok güçlü bir isim biliyorsunuz. Çok büyük bir fırsat, yani koz vermiş oldu Müslümanların eline. Yani diyor bunlar bizim dinimizi terk ettiler. Sizin dininize girmediler. Bizim dinimizi terk edip bizim aramızda bozgunluğu çıkardılar. Şimdi de ülkenize gelip siz Hristiyanlar arasında bozgunculuk çıkaracaklar. Bunlar bozguncu, asi insanlar. Bunları bize verin, biz bunların cezasını veririz demişlerdi. İster istemez Necaşi de dönüp soracak Hazreti Cafer'e. O da işte bunları az önce ifade ettim ya, Hazreti Cafer'i anlatırken genişçe paylaşmıştım. Yani neyi sordu, neyi cevap verdi, nasıl cevap verdi, bunları bir bir sizlerle paylaşmış idik efendim. Ancak şu kadarını söyleyeyim, Hazreti Cafer soruyor. Hazreti Cafer'e soruyor Necaşi, Hazreti Cafer de cevaplıyor. Düzeltiyor, cevaplıyor. Bu sorulardan biri, işte size diyor gökten gelen dediğiniz, vahiy dediğiniz, ayet dediğiniz, sure dediğiniz, Kur'an dediğiniz o şeyden yanınızda var mı? E olmaz olur mu? Var elbet. Var elbet. Ve Hazreti Cafer radıyallahu anh burada efendim, yani konum Hazreti Cafer olmadığı için, konum Ummu Habibe annemiz olduğu için burayı mecburen kısa geçiyorum, bağışlayın. Şimdi bize oradan bir mesaj da verir aynı zamanda. Evet, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Amenna. Kur'an olmadan olmaz. Amenna. Ancak böyle bir yerde Kur'an'dan nereyi okuyacağız? Yani bu ortamda hangi sure, hangi ayetler seçildiğinde istenilen sonucu alırız. İşte burada bir taktik, bir metot, bir yöntem koyar önümüze Hazreti Cafer. Bu oturum iki kez olur, ayrıntıya girmiyorum. Birinci oturumda Meryem suresinin birinci ayetinden 15. ayetine kadar okur ve birinci oturumda büyük bir başarıyla, zaferle çıkar. Ertesi günü efendim Amr bin As, ki daha sonra biliyorsunuz İslam'a girecek, diyor ki arkadaşına, ben yarın diyor onların önüne öyle bir koz koyacağım ki diyor, Necaşi bunları bizim önümüze kelepçeleyip verecek diyor. Neyi koyuyor? Bunlar, bu Müslümanlar İsa Allah'ın oğludur demiyorlar, kuludur diyorlar, diyeceğim diyor. Ve gerçekten de çıkıyor huzura, bu ifadeyi kullanıyor. Necaşi kızıyor tabi. Tekrar topluyor ve İsa kimdir diye bir daha soruyor. Hazreti Cafer, Meryem suresinin 15'ten 30'una kadar ayetleri okuyor. Yani bize sorulduğu zaman İsa kimdir, biz ne yapıyoruz? Kanaatlerimizi söylüyoruz. Subhanallah, İsa aleyhisselam peygamber değil mi? Evet. Onu gönderen Allah değil mi? Evet. Peki Allah ne diyor? Niye ona sormuyoruz? Bizim en büyük yanlışımız Allah'ın dinini anlatırken Allah'ın kitabını sürekli arkaya atmak ve kendi düşüncelerimizi yöne çıkarmak. Bu yanlışı yapıyoruz. O yüzden de bir neticeye maalesef varamıyoruz. Burada biz bunu net görüyoruz. Okuyunca yani şimdi işte ne olur ne olmaz şurayı saklayalım efendim biraz böyle kendimizi açığa vurmayalım, deşifre olmayalım, bir anda ortaya çıkmayalım, sonra sıkıntı yaşarız diye akidevi bir sapmaya düşmüyorlar. Ameli sapmaya düşmeyen bir insan akidevi sapmaya düşer mi hiç? Asla. İsa kimdir diyor. İsa Allah'ın kuludur. Allah öyle diyor. İsa Allah'ın kuludur. Hazreti Meryem'e ruh olarak verdiği şey. Yani bizim bunu anlamamız da çok öyle kolay bir şey değil yani. Babasız dünyaya geliyor. Allah da öyle imtihan ediyor. Kur'an bize böyle anlattığı için biz Müslümanlar olarak İsa Aleyhisselam ile bir problemimiz yok. Ama içimizden biri kalkar da ben Müslümanım, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı kabulleniyorum, İsa Aleyhisselam'ı kabullenmiyorum dediği an zaten dinden çıkar. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve Rusulü'yü diyor ve Kutubi'yi diyor. Bütün Resullere, Peygamberlere, bütün kitaplara iman etmemizi şart koşuyor. Ancak işte bu şartı koşan kitap diyor ki onlar kitaplarını bozdular. Peygamberlerinin yollarını bozdular. Ondan dolayı Allah-u Teala Kur'an gönderdi ve onu Allah koruyacak, bozamayacaklar. Bozamadılar biliyorsunuz, bozulmayacak Allah'ın izniyle. Dolayısıyla o insanlara Allah'ın mesajını Allah'ın kitabından verdiğinden Hazreti Cafer mükemmel bir sonuç alarak Mekke müşrik heyeti eli boş bir şekilde oradan geriye dönecek. İşte yaşanan bu hadiseyi Medine'ye döndükten sonra Hazreti Remle binti Ebu Süfyan yani Ummu Habibe annemiz bazen soru sorulduğunda bazen de tarihi nakiller konusunda ki buraya da gireceğim ileride inşallah efendim oralarda nelerin yaşandığını hangi ortamlardan geçtiklerini anlatacak, paylaşacak ve gelecek nesle çok sıhhatli bir bilgi aktarımı sağlamış olacak. Dolayısıyla İslam'ın hangi şartlarda yaşandığı, yayıldığı, Müslümanların neler çektiği, bütün bunlar bu güzel insanların hayatlarında görülür, bilinir oluyor. Tekrar söylüyorum, Müslüman İslam'ı İslam'ın ana kaynağı olan Kur'an'dan öğrenecek. Onun izahını, tefsirini birinci etapta hadisten öğrenecek. Biz buna Kur'an-Sünnet bütünlüğü diyoruz. Kur'an'ı öncellemek adına hadislerle oynamayacak. Bu yanlışa düşmeyecek. Ama hadislerle yola çıkıyorum diye Kur'an'ı ihmal etmeyecek. Dengeyi iyi sağlayacak. Hiçbir İslam aleminin, müştehidin böyle bir denge bozukluğu yoktur. Bu sonra türeyen bazı insanlar sözüm ona işte güya bazı hadisler üzerine giderek kime yardımcılık yaptıkları, ne yönden nasıl bir hataya düştüklerini inşallah görürler de bir an önce bu gafletten uzak dururlar. Ben sadece hadislerle, sünnette oynayan bu insanlardan uzak durulması gerektiğini, böyle aslandan, kaplandan, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçılması gerektiğini bu radyo mikrofondan haykırmak istiyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın hadisleriyle, sünnetiyle, öyle ileri geri konuşmayla bir yere varılamayacağının altını defaatle çizmek istiyorum. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'in birinci etapta tefsiri biliyorsunuz hadislerdir. Dolayısıyla Allah'ın kitabını sosyal hayata yansıtması tefsiridir hadisler bir nevi. Elbette Allah'ın kitabı her şeyimizin önünde gelecek ama Kur'an ve sünnet bütünlüğüne zeval getirmeyeceğiz. Bu yanlışa düşmeyeceğiz. Habeş muhacirleri orada Kur'an ve sünnet bütünlüğünü en canlı bir şekilde yaşamışlardır. Ummu Habibe Remle annemizin şahsında bir kez daha bunu sizlerle paylaşmanın onurunu yaşıyorum efendim. Evet efendim, doğup büyüdükleri Mekke'den Habeşistan diyarına hicret ederken Hazreti Remle binti Ebu Sufyan hamileydi. Bunu daha önce söylemiştik. Buna rağmen çıkmak zorunda kalmıştı hicret yolculuğuna. Habeşistan diyarında yerleştikten bir süre sonra, bu hadiseler de bittikten sonra az önce konuşmuştuk sizlerle, şirin mi şirin, cici mi cici bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bu güzel bebek, bütün Habeş muhacirlerinin ilk çiçeği, ilk gülü oldu. Adını Habibe verdiler bu güzel kıza. Ancak burada atlanmaması gereken önemli bir ayrıntıyı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. İki yerde benzeri rivayet görürüz. İki yerde. Genelde Mekke'deki meşhurdur. Mekke'den Medine'ye hicret esnasındaki yaşanan hadise, Mekkeliler Medine'ye giden Müslümanların arkasından konuşmuşlardı. Biz onlara sihrettik, büyü ettik, onların çocukları dünyaya gelmeyecek. Onlar kısır olacaklar diye Medine'ye varınca doğumlar oldu. Bunların hilesi suya düştü. Meşhur zaten bu. Ama bir de bu tarafta görüyoruz. Habeş ülkesine giden Müslümanlardan kimisi hamile. İşte az önce gördük. Hatta bir tane daha var. Şimdi onu o yüzden bu ayrıntıya girdim. Çünkü Habibe kız ilk doğan değil. Kız olarak ilk doğan olduğu için onun öne aldım. Hazreti Cafer'in hanımı Hazreti Esma da hamileydi. Habeş ülkesine varınca bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Adına Abdullah koydular. Adına Abdullah koydular. Arkasından da işte efendim Hazreti Remle binti Ebu Sufyan'ın Habibe adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi. Böylece müşriklerin hileleri, desiseleri, bazı zayıf kalplerde belki acabalar gibi korku uyandırmışsa da bir tarafta bir ailenin erkek çocuğu, diğer tarafta bu ailenin kız çocuğu dünyaya gelince müşriklerin uydurduğu şeyin asılsız ve yalan olduğu böylece anlaşılmış oldu. Efendim, o ana kadar asıl adıyla, yani Remle binti Ebu Sufyan ne demek? Ebu Sufyan'ın kızı Remle diye anılan, çağrılan bu hanım Habibe kız dünyaya gelince bir künye almış oldu. Künye yani unvan. Biliyorsunuz zaten bu bilinen bir şeydir ama belki bilmeyen kardeşlerimiz için kısaca paylaşayım. Oralarda Arap ülkelerinde ilk doğan çocuk anneye de babaya da künye olurdu. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin künyesi unvanı Resulullah'tan önceki unvanı. Resulullah unvanı üzerine unvan yoktur. Unvanı Ebul Kasım'dır. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam. İlk çocuğu Kasım olduğu için Ebul Kasım, Kasım'ın babası künyesini, unvanını almıştır. Kız ya da erkek fark etmiyor. İlk doğan çocuk babaya künye oluyor. Anneye künye oluyor. Şimdi burada da efendim Remle Hanım'ın kızına Habibe adını verince Ummu Habibe künyesi alıyor Remle Hanım. Şimdi ben aslında şöyle bir niyetim vardı. bu kız çocuğu dünyaya gelinceye kadar hiç Ümmü Habibe deyimini kullanmayacaktım. Hep Remle binti Ebu Süfyan, Remle binti Ebu Süfyan diyecektim. Ancak bazı bölümleri dinleyip bazı bölümleri dinleyemeyen kardeşlerimizin zihinleri karışmasın diye başından bu yana hem Remle'yi hem Ümmü Habibe'yi kullanmış oldum. Remle'ye ağırlık vererek kullanmış oldum. Şimdi bundan sonra hem Remle'yi hem Ümmü Habibe'yi kullanacağım. Ama bu sefer de Ümmü Habibe'ye ağırlık vererek kullanacağım. Yani anne Remle, Ümmü Habibe künyesi aldı. Baba Ubeydullah bin Caş, Ebu Habibe künyesini aldı. Evet. Ve artık Ümmü Habibe, Habibe'nin annesi ismiyle anılır oldu. Biz az önce söylediğimiz gibi Ümmü Habibe Remle diye sürdürmeye inşallah çalışacağız. Habibe kızın doğumu sadece onu değil, bütün Habeş muhacirlerini çok sevindirdi. Bir tarafta Hazreti Cafer'in hanımı Hazreti Esma Abdullah'a dünyaya getirdi. Şu kadar yıl tam olarak bilmiyoruz. Aralarında kaç yıl var? Birkaç yıl en fazla ancak vardır. Şimdi de efendim estağfurullah yıl değil ay. Estağfurullah fark ancak vardır. Bir taraftan da bu kız çocuğu dünyaya gelince muhacirler hem erkek çocuğunu sevmenin onunla adeta avunmanın hazzını yaşadılar hem de kız çocuğuyla. Allah-u Teala onlara gurbet diyarında bu iki güzel çiçek lütfetti, ikram etti, ihsan etti. Biz Abdullah'ı Hazreti Cafer'i görürken işlemiştik. Biz burada Ümmü Habibe Remle ile artık kızı da Habibe'yi de görmeye çalışacağız. Çünkü bütün muhacirler kol kanat gerdiler bu güzel çocuklara. Bu çocuklar hepsinin bebeği olmuştu sanki. Hüzünlü muhacirlere neşe ve sevinç getirmişti. Önce Abdullah, sonra da Habibe Gül. Efendim, yaşadığımız yer dünya. O gün de dünyaydı, bugün de dünya. Hocam niye böyle söylediniz? Dünya dünyalığını yapar efendim. Böyle monoton bir çizgiyle sürekli huzur ve mutluluk olmaz. Aynı şekilde sürekli hüzün olmaz. Dünya hayatı böyle dalgalı bir hayattır. Lehvun ve le'ibun diyor Allah Teala. Oyun ve eğlenceye benzer. Dünya hayatı. Yani yeri gelir çok muazzam faaliyetler, huzurlar olur. Yeri gelir hüzünler olur. Bunların hepsi yaşanır. İşte Ümmü Habibe Remle Hanım inancı uğruna doğup büyüdüğü memleketini bırakıp ailece hicret ederek Habeş ülkesini vatan edinmek zorunda kalmıştı. Bu muhacirlerin her biri Habeş muhacirleri olarak Hristiyan ülkesine Müslüman şahsiyetini götürmüşlerdi. Güzel ahlak ve yaşayışlarıyla onlara örnek olmaya çalışıyorlardı. Kafilenin başkanı Hazreti Cafer bin Ebu Talib radıyallahu anh ve onun sevgili hanımı Hazreti Esma binti Umeys başta olmak üzere birbirlerine destek olmakla beraber aynı zamanda yine birbirlerine yerine göre yol gösteriyorlardı. Habeş muhacirleri olan bu büyük sahabiler mümkün mertebe bir araya gelip birbirlerine birikimlerini de aktarmayı ihmal etmiyorlardı. Müslüman biri her yerde ve her zaman Allah'ın kitabını öncelleyen insandır biliyorsunuz. Ve bunu çok sık vurguluyorum. Habeş muhacirleri de yanlarına alabildikleri ayeti kerime, sure-i şerife ile sürekli kendilerini yeniliyorlardı. Biliyorsunuz Daha İslam'ın 6. yılı bu, işte daha orada bunlar bayağı kalacaklar. Yani Kur'an-ı Kerim böyle tümü gelmiş de kitap haline gelmiş değil, biliyorsunuz henüz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den ne kadar yanlarına alabilmişlerse imkanlar, fırsatlar ötesinde. Kur'an talimi asla ihmal etmiyorlardı. Birbirlerine bildiklerini aktarıyorlar. Öyle ki neredeyse her biri adeta birer peygamber temsilcisi görevini sürdürüyorlardı orada. Neyle oluyor bu? Kur'an'la oluyor, bakın. Şimdi Kur'an'ı anlatıyorsunuz, okuyorsunuz. Peygamberi devre dışı bırakırsanız sıkıntıya düşersiniz. Resul Aleyhisselam bize bunu böyle anlattı. Şurayı bize şöyle açtı. Bu sünnettir işte. Öyle güzel bir hayat en güzel bir şekilde yürüyordu. Ancak. İşte dedim ya az önce, her şey öyle hep iyi gider diye bir kayıt yoktur. İslam tarihinde bunun ikinci bir örneği yok şu anda sizlerle paylaşacağım örnek. Yine Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarını görürken, amcaoğullarından biri olan ki şu anda yine sık sık bahsediyoruz, Hazreti Cafer'i görürken bu kısmı yine genişçe görmüştüm. Ama burada tekrar da olsa devrede Ummu Habibe Remle radıyallahu anha olduğu için ayrıntılı görmek ve bundan gerekli dersleri, ibretleri almak zorundayız. Habeş ülkesinde Müslümanlar yanlarına alabildikleri ayet-i kerimeler çerçevesinde Peygamberimiz Aleyhisselam'dan da öğrendiklerini hayatlarına geçirerek bir yandan birbirlerinin eksiklerini tamamlıyorlar. Bir yandan kendilerine sorular soruluyor, acayip bakışmalar oluyor, onlara cevaplar veriyorlar. Bir yandan da orada İslam'ı temsil ettiklerinin şuuruyla hareket ediyorlardı. Ancak yanlış anlaşılmasın diye bir şeyi burada açmak durumundayım. Sıkça kullandığım deyimdir, Müslüman her yerde Müslümandır diye. Müslüman İslam'ın rolünü oynayan insan değildir. Çünkü İslam rol değildir. İslam bir hayat biçimidir. Ne demek diyeceksiniz? Müslüman Habeş ülkesinde Hristiyan bir ülkede yaşıyor. İşte bunlar Müslümanlara kötü demesinler diye onlara güzel görünme gayretinde değillerdi. Onlar İslam'ın güzelliği için oraya gitmişler. İslam'ın güzelliğini bütün güzelliğiyle en güzel bir şekilde yaşamaya çalışıyorlardı. Yani iyi görünmek başkadır, iyi olmak başkadır. Biz şu iyi görünmeden vazgeçer de iyi olmayı ideal haline getirirsek zaten muvaffakiyet, başarı arkasından gelecektir. Ama biz bunu başaramadığımız için hep böyle birbirimize nazik, kibar, iyi görünmeye çalışıyoruz. Nazik, kibar, iyi olamıyoruz maalesef. Belki bu tip sohbetler ya vesilesiyle böyle güzel eserler de okuyarak, birbirimizi dinleyerek, büyüklerimizi dinleyerek efendim nasıl güzel olunur olayını da bu şekilde inşallah çözmüş olmaya çalışmak arzusundayız diyelim ve bu arzuyu da vurgulamış olalım. Evet efendim, bu güzel gelişmelere rağmen Ummu Habibe Remle'nin kocası Ubeydullah bin Caş yavaş yavaş değişmeye başladı maalesef. Bu da onu çok endişelendiriyordu. Bu dönemde ne kadar zorluk çektiği kim bilir diye bir soru soruyorum kendi kendime Ummu Habibe Remle anne. Çünkü daha sonra göreceğimiz ayrıntılar bize bu soruyu defaatle sorduracak. Şimdi efendim, az önce ifade ettiğim gibi sürekli atıfta bulunmak zorundayım önceki programa. Çünkü onu dinleyenler tekrar diye düşünmesinler ki tekrar etmek zorundayız. Hazreti Cafer'in hayatında burayı görmüştük. Ama Ummu Habibe devrenin içinde olduğu için bir kez daha görmüş olalım. Şimdi ailece karı koca hicret ediyorlar Habeş ülkesine. belki unutulmuştur diye hatırlatayım. Kaynaklarımız hem Ubeydullah bin Cahş'ın hem de Remle binti Ebi Süfyan'ın Mekke'de İslam öncesi putperest olmadığına yöneliktir. İkisinin de hanif olduğu söylenir. Kaynaklara böyle ifade eder. Yani bunlara putlara tapmıyor. Hanif olarak, yani Allah'ı birleyenler. Ancak Ubeydullah bir din arayışı içerisindedir Mekke'deyken. Hanif oluyor bir süre, sonra da biraz az çok Hristiyanlığı öğreniyor. Hristiyan oluyor. Yani böyle bir oluşum içerisinde. İslam gelince de İslam'a ilk sırada girip Müslüman olma şerefini elde ediyor. Yine İslam geldiğinde Remle binti Ebu Süfyan da İslam'a giriyor. Evli olduklarını görüyoruz İslam geldiğinde. İslam'a girdiler. Bunları daha önce görmüştük ama bir kez daha niye söylediğimi şimdi göreceksiniz. Habeş ülkesinde de ailece hicretlerinin sebebi Mekke'de İslam'ı İslam'ın istediği gibi yaşayamadıkları için oraya gittiler. Diğer kardeşleriyle beraber, altını çiziyorum, rahata kavuşayım, oh be diyeyim diye değil, İslam'ı İslam'ın istediği şekilde yaşayabilmek için vatanlarını terk edip ailece, adam kalkıyor hamile karısını da bu yola götürüyor. Kadın da isteyerek gidiyor zaten. Habeş ülkesine gidiyorlar. Efendim, belli bir süre sonra, ayını yılını veremiyoruz. Ancak yani Habibe kızın hayatını incelediğimiz zaman, ki ben bunun hayatını Habibe Gül diye müstakilen yayınlamıştım Erkam'dan. Orada bu kızcağızın babasının nasıl dinden çıktığına dair tek bir rivayeti yok. Hatırlamadığını söylüyor. Muhtemelen en fazla 2 yaş var veya bebektir, daha küçüktür. Yani 3-4 olsa çocuk bunu hatırlayacak. Babasının durumunu. Efendim, Ubeydullah öylesine ailesine bağlı, kitabına bağlı, Resulullah'a bağlı, sevgili bebeğine bağlı bu adam zaman içerisinde değişmeye başlıyor. Ben oturdum biraz, değişme nasıl oldu, ne yaptı diye. Şimdi bazı ülkelerde, bu kendi ülkemizde dahil, değişme kıyafetle başlıyor. Bazı yerlerde bu sokak ağzı dediğimiz ağız şive bozmayla başlıyor. Efendim, bazı yerlerde ibadetleri terkle başlıyor. Şimdi Ubeydullah'ı değiştiren, değişime iten nedir diye baktığımda o arkadaş çevresinden bozulduğunu görüyoruz. Bugün de çok kullanırız bunu. İşte oğlum kızım çok iyiydi, arkadaşları bozdular der herkes. Yani ben şimdiye kadar benim oğlum kızım başkasının oğlunu kızını bozdu demez kimse. Oğlum kızım bozuldu, kötü arkadaşlar bozdular der. Peki bu kötüler kimin? İşte bu soruyu sormak lazım. Ubeydullah'ta şunu görüyoruz. Habeş ülkesine varınca Hazreti Cafer ciddi planlama yapıyor. Yani orada Hazreti Osman var, Mus'ab bin Umeyr var. Biz Mus'ab'ı sizlerle paylaştım. Orada bunu bir kez daha anlattım ben. Orada çok insan var. Bu insanlar efendim günde birkaç kez bir araya gelip İslam'ın güzelliğini, zaten vatan hasreti var, henüz ellerinde bir iş de yok, bunu talimini yapıyorlar. Yani kendilerini sürekli yeniliyorlar. Sohbetleri yapılıyor. Zaman içerisinde orada oraya bir yerleşim başlıyor artık, işte geçim kaynakları vesaire. Onlara zaman zaman gireceğim. Girebildiğim kadarıyla. Tümüne girmeyeceğim çünkü onu Hazreti Cafer'de girmiştik. Ama kısmen o muhabben olduğu alanlara gireceğim. Allah izin verirse onu söylüyorum zaten şu anda. Efendim, yapılan bu faaliyetler içerisinde Hazreti Cafer ve arkadaşlarım, yani genel ifadesiyle Mekke'den Habeşistan'a gelen Habeşistan muhacirleri birbirleri arasında çok sıkı fıkılar. Yani biri biraz sıkılsa, canı sıkılsa, vatan özlemi, anne baba özlemi, Beytullah özlemi, Resulullah özlemi, onun ruhunu sarsa kalkar gider diğer muhacir arkadaşından hasret giderirdi. O da onu yapardı. Ubeydullah da böyle yapıyordu önceleri. Ama Ubeydullah zaman içerisinde Habeş ülkesinden elbette komşularla berabersiniz, sokağa çıkıyorsunuz, onlarla berabersiniz, merhaba ediyorsunuz, arkadaş ediniyorsunuz, komşu ediniyorsunuz, bir sosyal hayat yaşıyorsunuz. Bu kaçınılmazdır. Ancak Ubeydullah'ta şunu görüyoruz, Hristiyan arkadaşlarını edinmede onlarla beraberliği Müslümanlarla beraberlikten daha fazlaya kaydırmaya başlıyor. Zaman içerisinde. Yani önceleri diyelim mesela Müslümanlarla bir saat beraber, öbürlerle yarım saat diyelim beraberse ters dönüyor bu. Ve geçtikçe Müslümanlarla beraberlikten ziyade Hristiyanlarla beraberliğe doğru kaymaya başlıyor. Tabii onlarla beraberliğe kayınca onların haleti yansıyor. Çünkü inikas diye bir olay var. İnsicam diye bir olay var. İnsibag diye bir olay var. Tasavvufi terimler bunlar. Sık sık ifade ediyorum. Yani başkasından etkilenme, başkası gibi olma diyeyim. İyi insanların yanında olursanız iyilik size yansır. İyi olursunuz. Kötülerin yanındaysanız kötülük size yansır, kötü olursunuz. İşte burada bunu görüyoruz. Ve ne kadar yansıdıysa, nasıl söyleyeyim, bir bardak su düşünün, sıcak su olsun içinde, üzerine soğuk su döküyorsunuz, ne kadar çok soğuk su dökersiniz o suyu soğutur değil mi efendim? Çok dökerseniz içindeki sıcak suyu dışarı doğru taşırır, tümü soğuk su olur. Bunun gibi bir şey işte. Ubeydullah bin Caş, Müslüman kardeşleriyle beraberlikten aldığı hazzı kaybetmeye, Habeş arkadaşlarından aldığı hazzı artırmaya başlıyor. Yani onlarla beraberken daha çok mutlu olduğunu düşünüyor. Hanımı bunu fark ediyor, birkaç kez de uyarıyor. Seni diyor, Müslümanlardan ziyade Hristiyanlarla daha çok beraber görüyorum. Bakın ben de onlara merhaba ediyorum. Birçok arkadaşım var. Ama ben Müslümanlara daha çok yüz yüze, gönül gönüle giriyorum. Sen ise kalktın onlara daha fazla berabersin. İşte kaymanın ilk tehlikesi sinyali burada geliyor. Efendim Ubeydullah ama diyor onlar çok iyi insanlar. Ben onlara İslam'ın güzelliğini anlatmaya çalışıyorum. İşte bu bizim kaçamak cevabımızdır. Yani gönlümüzün kaydının farkına varmadan, nereye gittiğimizi maalesef görmeden bir tehlike uçurumuna doğru yuvarlanıyoruz. Hazreti Ummu Habibe Remle radıyallahu anha, eğer diyor onlarla beraberini artırır, Müslümanlarla beraberliğini azaltırsan korkarım yarın benden de soğursun, çocuğundan da soğursun diyor. Sen Müslümansın, Müslümanlara daha fazla beraber olacaksın. Tamam, biz burada yaşıyorsak, Hristiyanlarla beraber yaşıyorsak, elbette sosyal bir hayatın içerisindeyiz. Bu beraberliği sürdüreceğiz. Ama sen hiçbir şey yokken hep onlarla berabersin. Müslümanlar daha fazla beraber olmalısın, sen benim işime karışma diye. Şimdi onlarla beraber olduğu için, işte ashab-ı kiram toplanıyor, sohbetler yapıyor. Sohbetleri kaçırıyor tabii Ubeydullah bin Caş. Hatta bazılarının haberi de olmuyor adamın. Şimdiki gibi cep telefonu yok ki işte şu falanca programdan atsınlar mesajı, filan saatte filan yerde sohbete gel. Telefon açsınlar. O günün telefonu gönüller ve beraberlik, çok beraberlik. Hepsinin birbirinden haberi var. Bir tek bunun haberi yok. Dolayısıyla sohbetleri aksatmaya başlıyor. Biliyorsunuz sohbetler aksatıldığı kadar arkasından gelen sohbet zevk vermeyecektir. Sahabe sohbetle yetişmiştir. Sohbetler aksatıldığı zaman kişide sahabi ahlakı oluşmayacaktır. Bu yüzden dikkat edeceğiz. Ummu Habibe Remle radıyallahu anh'ın hayatında bize bu resim çok net bir şekilde önümüze konmuştur. Önümüzdeki programda bunu da sizlerle paylaşmak arzusuyla şimdilik hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.